İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim ailede başlar'a hoş geldiniz efendim. Geçen hafta biliyorsunuz böyle ne menem şeydir şu psikoloji diye başlamıştık. İsterseniz bu haftada bunun, yani psikolojinin metotları üzerine biraz konuşalım istiyorum. Eğer siz de uygunsanız efendim. Bu arada gerçekten önemli bir konu olduğu için üzerinde durmak gereği hissediyorum. Bu zaten sizden gelen ifadeler de bu yönde. Efendim, psikoloji şuur olaylarının, zihin olaylarının, akıl olaylarının incelenmesiyle işe başlayarak bir takım kanunlara ulaşmaktadır. Böylece deneysel ilimlerin metodunu kullanmaktadır. Ancak olayların, vakaların tanınmasında psikoloji deneysel ilimlerden şöyle ayrılıyor. Hani öbür ilimlerde olaylar duyularımızla tanındıkları halde psikoloji olaylara hem duyularla hem de vasıtasız olarak doğrudan doğruya şuurla tanınmaktadır. Bu sebepten psikoloji iki türlü metot kullanıyor dostlar. Bunlar önemlidir. Birincisi doğrudan doğruya şuurun kendisine başvurulan öznel metot, yani iç gözlem metodu. İç gözlem metodu diyoruz biz buna. İkincisi ruhsal olaylar hakkında duyularımızın bize verdikleri vasıtalı bilgiye başvuran nesnel metotlar. İşte psikolojinin metotları, bugünkü aslında ana başlığımız psikolojinin metotları. Dolayısıyla öznel metot nedir, iç gözlem metot nedir? Öznel metot iç gözlem kullanmaktadır. Yani iç gözlem bir insanın yaşadığı ruhsal olayların yine o insan tarafından tanınmasıdır. Çoğu zaman kendimiz bunu kimseye ifade edemeyiz. Ah bir de bana sor şimdi yahu. Diyebileceğiniz birisinin olmaması bile ne acıdır. Ya da bir konuyu tek başınıza evinizde oturursunuz, televizyonda bir film izlersiniz, sonra iç geçirirsiniz. Diye hayıflanırsınız. Daha önce söylediğim gibi bir şarkıyı dinlediğinizde mırıldanırsınız. O şarkının size hatırlattıkları vesaire. Ve bundan sonra bir gözleme başlarsınız. Ya ben aslında yani şöyle yapsamaydım ki, böyle mi davransaydım ki yani. Bak o gün bugün böyle oldum ya da şöyle oluyor falan demeye başlarsınız. İşte bizim şuurumuzda duymak, düşünmek, istemek gibi bir takım halleri hem yaşamak hem de aynı zamanda bu halleri yaşamakta olduğunu bilmek yetisi, imkanı ve gücü var. İç gözlem işte bu iki yetinin birlikte kullanılmasıdır. Yani bir tarafıyla hem yaşamak hem de yaşamakta olduğunu bilmek. Mesela bir acıyı yaşıyorsunuz o esnada. En sevdiğinizi kaybettiniz. Onu yaşıyorsunuz. Ve içinde yaşadığınız o acının ne olduğunu biliyorsunuz. Kayıp, kaybetmek. Pişmanlıklarınız, keşke şunu da yapsaydım demeleriniz. Ben bazen takipçilerime şunu söylüyorum. Gittiğim seminerlerimde de anlatıyorum. Yani terapiye ihtiyacın yok. Bir terapiste gitmek istiyorsan, örneğin. Bir çocuğa sarılın, onu sevindirin. Yaşlı bir insanın ellerini avuçlarınıza alın, dokunun. Bir sokak köpeğinin başını okşayın, hiç çekinmeden. Bir serçe gördüğünüzde oraya bir yem atın, yemesini sağlayın. Ya da yeni tanıdığınız bir insan, ona içinizden bir şey geçti, ona bir şey söylemek istiyorsunuz. Lütfen söyleyin, gecikmeyin. Anneniz babanız uzakta. Güne onların sesiyle başlayın. Arayın. Düşünsenize Facebook'ta kim kaç kişi beğendi diye sabah bakacağınıza ilk işiniz annenizi babanızı aramak olsun. Daha güzel şeyler yapın. O zaman gerçekten psikolojinizi ileride başınıza bir iş geldiğinde, bir sevdiğinizi kaybettiğinizde, evet boşluklarınız ne kadar azsa o kadar o acı sizi az yaralar. Bakın bu çok önemli bir şey. Annenize babanıza sevdiklerinize yaptığınız her güzel şey, onlarla geçirdiğiniz her güzel vakit ileride duyacağınız pişmanlıkların önüne set çekecektir. Çünkü şunu unutmayın, yapmayanlara karşı yapanların bir üstünlüğü her daim olacaktır. Her telefondan sonra sana, oğlum, Allah işini gücünü rast getirsin. Allah senin yardımcın olsun. Dualarımız hep seninle diyen bir sesi duyamayacaksınız. İşte o sesle güne başladığınız günle o sesi bir daha duymadan yaşayacağınız günler. Şu an bunu hissedin. Hiçbir işe yaramazsa bu program bunu hissettirmeye yarasın. Ben de diyeyim ki ne mutlu bize. İletişim Aile Başları olarak, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak buna hizmet edebiliyoruz diyeyim. İşte bu açıdan insanın bir takım içsel halleri yaşadığının farkında olması ve bunları tanıyabilmesi için dalgınlık hallerinde olduğu gibi kendisini bırakması ve bu şekilde dışındaki olaylarla ilgilerini kesmesi kafi değildir. İç gözlem yapanın gözlemekte olduğu kendi iç hallerine hakim olması, onları istediği gibi idare edebilmesi lazımdır. Yani iç gözlem, içe çevrilmiş bir gayret kullanmakla yapılır. İçinizle ilgili, mesela bunların için ne yapmamız lazım o zaman? Peki iç gözlemin güçlükleri var mı, yetersizlikleri var mı? Var. Yalnız iç gözlem metodunu kullanmakla, hani Yunus Emre ile Fuzuli'nin veya Jean-Jacques Rousseau ile Dostoyevski'nin eserlerini hakkıyla anlayabilmek kabil olsa bile, bu metodu kullanmakla genel ve apaçık kanunlara ulaştırıcı ilmi psikoloji yapılamaz. İç gözlem metodunu kullanmanın bir takım güçlükleri ve bu metodun bazı bakımlardan yetersizlikleri görülmektedir. İç gözlem metodunu kullanmanın güçlükleri ya gözlemi yapılan konudan veya sevgili dostlar gözlem yapan şuurdan veyahut da gözleyen şuur ile gözlemi yapılan şeyin aynı oluşundan ileri gelmektedir. Psikolojinin konusu olan olaylar diğer ilimlerin ve en başta fiziğin olaylarından bambaşka karakterlerdir. Ve bu karakterler onların tanınmasını güçleştirmektedirler. Şuur sürekli bir akış halindedir. Olaylar her an değişmededirler. Biz bir şuur olayını bu sürekli akış ve değişme halinden çıkarıp da durgun ve değişmez bir halde ele alınca onun özel yapısını değiştirmiş oluruz. Halbuki bir yerde durdurmadan bir olayın gözlemini yapmak kabil olmaz, mümkün değildir diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Fatih Akbaba, İletişim Aile Başlar, psikolojinin metotlarını konuşmaya devam ediyor efendim. Ruhsal olaylar karmaşık bir halde bulunur dostlar. Her ruhsal olayda hem bütün ruhsal yetilerimizin, hem geçmiş zamanda yaşadığımız hallerin, hem de bunlarla birlikte içinde büyüdüğümüz cemiyetin eserleri görülmektedir. Bu karmaşıklık tanımak istediğimiz olayın gözlemini güçleştirir. Fizikte olayları yanılmaz ölçülerle ölçmek kabil olduğu halde, içimizden geçen olayların ölçülmeleri kabil değildir. Bunu bilmek gerekir. Aslında birçoğumuz iç gözlemi yaparken takıldığımız bir takım hani tavırlar vardır. Her şeyi bilen edamız vardır. Mesela her şeyi biliyormuş gibi davranırız. Oysa evladım bana sor, bana sor. Mesela baba böyle. Bak bana sor, bana sor. Sana sorduğunda da tabii öyle apışıp kalıyorsun. Çocuğa farklı yöntemlerle gidiyorsun. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir çocuğunuz var. O çocuğunuzla aynı günü yaşamak, aynı dönemi yaşamak değildir. Aynı günü yaşarsınız ama aynı dönemi yaşamış olamazsınız. Sevgili dostlar, gözlem yapan şuur yapısı bakımından kendi dışına çevrilmiş bulunduğundan iç gözlem yapabilmek için güçlüklerle karşılaşmaktadır. Şimdi iç gözlem yapan insanın duyularının etraftan aldığı izlenimler onun büsbütün kendi içine kapanmasına engel olurlar. Pratik ihtiyaçlarla hayatın zorunlulukları iç gözlem halinde de bize hakim olduklarından iç dünyamızdaki olayları hakkıyla tanımaktan alıkoyarlar. İnsan kendisine dışarıdan bakmaya alışmıştır. Göründüğü gibi olduğunu zanneder. Böylelikle kendimize otururuz. Aslında mesela şöyle bir şey var. Bakın bu söylediğimde hepiniz bunu hissedeceksiniz. İnsan en çok hangi yaşta kendini değerli ve güzel ve genç bulmuşsa her aynaya baktığında hemen hemen o yaşta hisseder kendini. ve hiç yaşlandığını kabul etmez hiçbir insan kolay kolay. Aynada. Yani o çocuksuluk, o gençlik hala varmış gibi. Adamın saçları bembeyaz, hala kendini 35 yaşında zannedebilir, 30 yaşında zannedebilir. Yani zihninde hangi yaş durmuşsa, hangi yaş en güzel çağ olarak kalmışsa hep onu kendisine diyor ki mesela, hala maşallah 26 yaşındaymışım gibi, 27 yaşındaymışım gibi. Bana da oluyor çünkü. Ve aynada hiç kendinizi yaşlı görmezsiniz. Sonra bir arkadaşınızla karşılaşınca, ooo zaman seni bayağı eskitmiş ya dersiniz. Arkadaşının gözünden sen kendine baktın mı? Ya. O da senin için aynısını diyor. Ha, şöyle bir şey var. Belki saçlarınız kalmıştır. Siyah kalmıştır. Ama unutmayın, tenleriniz çok nadirdir. Bu genetik olarak gerçekten vücudu, fiziği, cildi genç gösteren insanların sayısı çok azdır ama var öyle. Yok değil. Yaban atmıyorum onlara mesela. Bir sanatçı vardı, şu Peker'di, Hakan Peker miydi mesela, onlar öyledir. Yani o soy, öyle bir soydan geliyorlar. Genetik bir şeymiş. Onu bir röportajında okumuştum. Biz diyor yaşlanmayız. Hakikaten şöyle bakıyorsunuz, hep aynı yaşta kalmış gibi. Ama bir müddet sonra zaten bunda da kemikleriniz, iç dünyanız ve organlarınız size şunu diyor. Hayır, 60 yaşındasın, 70 yaşındasın, 80 yaşındasın diyor. Ya bir çırpıda geliyorsunuz bu yaşa aslında. İşte ben o süreçte şöyle düşünüyorum. İnsan hani 40'ını yaşarken hissettiği duyguları yaşayan birisi, yeni 40'ına girmiş bir insan olarak söylüyorum, hala 40'ında mı? Sahneye çıktığımda hiç öyle 40'ındaymış gibi hissetmiyorum. Program yaparken seminerlerde filan 40 psikolojisine girmiş olsam herhalde 3 saatlik seminerleri tamamlayamam, 5 saatlik seminerleri tamamlayamam, 40 yaşında adamım falan dersin. Tabii o insanların alışveriş yapıyorsunuz, onun da etkisi var. O alışveriş gözlerinizde, alkışlarıyla, teşekkürleriyle, yaklaşımlarıyla onu hissetmek apayrı bir şey. Ondan olsa gerek belki de. Ve biz kendi gözümüzü kendimize çevirirken çok zorlandığımız için hep başkaları, çünkü başkalarının farkı üzerine bir hayat kurduk hep. Örneğin işe geç kalan arkadaşımız olduğunda işe geç kaldı deriz. Kendimiz işe geç kaldığımızda ya bugün çok trafik var deriz. İşe geç kaldı kelimesini kendimize yakıştırmayız. Trafik vardı. Ama geç kaldın neticede. Hani işte az önce söyledim ya, bir olay sebepleriyle ilgilenirken biri de olayların oluşuyla ilgilenir. Siz olayların oluşunu ön plana koyuyorsanız, sonucundan uzak duruyorsanız o kötü. Sadece sonucuyla ilgileniyorsanız, öncesiyle ilgilenmiyorsanız o da kötü. Her ikisi ilgileneceğiz. Çünkü bir sonuç varsa bir ona götüren sebepler silsilesi, zinciri vardır. Siz bu zincirlerden bir tanesini eksik anlatırsanız karşı sizi yanlış anlayabilir. Ve siz de kendinize bunu şöyle düşünün. Psikolojik olarak bunu ele alalım lütfen. Düşünelim ki gerçekten yanıldık. Bir insanı tanımakta ve tanışmakta. Sonra da onu yanlış tanıyınca yolumuza yanlış devam ettik. Şimdi tekrar dönelim kendimize. Bunu anlatalım bakalım. O konuda ısrar etmeyecektim. Mesela o. Geçen gün birisi bana anlattı. Yeni tanışmışlar, evet. Hemşeri olduklarını ve akrabalıklarının olabileceğini düşünerek birbirlerinden telefonlarını almışlar falan filan. Hemen tanır tanımaz adam aramış o üst düzey olanı. Bir daha aramış. Bir şeyler için, bir şey vesile olsun diye. Sonra bir konuyla alakalı yardım istemiş. Galiba o yardım yeterince olmamış. Daha sonra aileler bu arada tanışmışlar. O üst düzeydeki olan insanın eşi demiş ki, ya demiş, niye demiş hani arayı açtınız, artık görüşemiyoruz falan. Beyinin yanında karısına şu cevabı veriyor, patavatsıza bakın. Onu kocana sor. Hayda. Ya sen annesi misin babası mısın şimdi? Ve henüz tanışalı 2 ay olmuş bu insanlar. 2 ayda bu muhabbeti kurabilir misiniz? Yani aileler arasında mümkün değil. Doğru mu? Değil. Sağlıklı mı? Değil. Bu cümleyi söyleme hakkınız var mı? Asla. Ama bakın, direkt bu cümleyi söyleten nedir? O aradaki olanlar değil, tek başına. Sonuç ne? Bir iş istediniz, o işi olmadı. Aslında o sonuç o. Siz de gönül koydunuz. Olsaydı iyi adamdı. Olmadı. Ya her şeyi yapacak diye bir kaydı var mı? Her şey mümkün olacak diye bir kaydı var mı? Yok. Şimdi biz yayına geliyoruz. Arkadaşlarımız da bazen biz geç kalıyoruz. Bazen onlar birbirimizi hayır bu problem var dersek sağlıklı bir yayın yapabilir miyiz? Hayır. Doğru olur mu? Hayır. Bir sor. Yani siz park ederken dolaşırsınız, geç kalırsınız. Yolda biriyle karşılaşırsınız, geç kalırsınız. Geç kaldığınız için geç kalırsınız. Ama bunu özel bir nedene taşıdığınızda, bakın özel nedene taşıdığınızda kendinizi gözlemlemediğinizin anlamı çıkar. Çünkü hiçbir varlık hatasız değildir, kusursuz değildir. Kusurlu olduğumuzu nereden biliyoruz? Çok güzel, mükemmel yemekler yiyoruz ama onlar bir müddet sonra çıkartıyoruz. Oysa insan kusurlu bir varlık. Çok güzel su içiyoruz, onu ter yoluyla, affedersiniz ya, idrar yoluyla çıkartıyoruz. Ve insanların mekanik olarak işlemesi mükemmel ama ortaya koyduğu bir takım ürünleri düşündüğünüzde bunlar hoş olmayan şeylerdir ve insan bunlardan dolayı rahatsızlık hisseder. Niçin? Yanınızdaki ter kokan birisinden bile rahatsız oluyorsunuz. Sizin terinizin ona rahatsız etmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. İşte bunları çok iyi yan yana koyduğunuzda o zaman denklemi doğru koyacaksınız. Hem bakın yeni okullar açılmışken de şunu söyleyeyim. Bu arada sevgili veliler, sevgili anneler, sevgili babalar ve sevgili gençler. Öncelikle velilere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza, okullarındaki arkadaşlarının engelli oluşuna göre, fizikinin durumuna göre, kilolu vesaire, şu bu vesaire, ayakları büyük olabilir, elleri büyük olabilir. Lütfen onlarla alay etmemelerini, onlara saygı duymaları gerektiğini, onları anlamaya çalışmaları gerektiğini anlatır mısınız? Sevgili gençler, unutmayın, sizin bedeniniz normal olabilir ama inanın ki bir gün çok yakınınızda bedeni normal olmayan biriyle karşılaştığınızda ya da onu yaşarsanız bunu daha iyi anlarsınız. Daha iyi anlamak için lütfen bu olayları sizin yaşamanıza gerek yok. O yaşananlara karşı saygı duyun. O zaman siz de en iyi insan olarak yaşamanıza devam edin diyoruz. Evet efendim, Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim Aile Başlar'da psikolojinin metotlarından konuşuyorduk. Peki iç gözlem metodunun yetersiz oluşu hangi sebeplerden kaynaklıdır? İç gözlemde genellik yoktur. Yani kişisellik vardır. İlimlerin gayesi de genel bilgiler vermektedir. Halbuki yalnız iç gözlem metodunu kullanmakla bu gayeye ulaşılmıyor. İç gözlem yapan bilgin ancak kendinde geçen halleri tanımaktadır arkadaşlar. Başkalarının ruhsal hallerini kendinkilerle karşılaştırmak suretiyle anlıyor. İkinci olarak ruhsal yaşayışımızda pek önemli olan bazı olaylar, mesela şuur dışı olaylar, iç gözlemle tanınmıyor. Mümkün değil. Ona erişmeniz çok zor zaten. Çünkü göremiyorsunuz, yani zihninizdeki olan şeyleri göremiyorsunuz. Sadece hissediyorsunuz. Üçüncü olarak iç gözleme dayanarak kendi ruhsal hallerini tanıyabilenler ancak olgun ve medeni insanlardır. İlkel insanın ve çocuğun kendi iç yaşayışlarını tanımaları imkansızdır. Onun için çocukların niye ağlıyorsun yavrum diye söylediğinizde bir karşılık alamazsanız lütfen çocuğunuzu embesil yerine koymayın. Böyle salak yerine koyan anne babalar çıkıyor bazen. Asla öyle mümkün değil. Şu halde ilkel insanla çocuğun ruhsal olaylarını tanımak için aslında iç gözlem metodu işimize asla yaramamaktadır. İç gözlem pek çok ruhsal hallerimizin sebebi veya şartı olan fizyolojik olayları tanıtmaya mümkünüyeti, yani kabiliyeti yoktur. Ve iç gözlem yaşadığımız ruhsal olayların her birinin kendine özel vasıflarını tanıtır, onların miktarlarını göstermez ve zihni kemmi kanunlara, yani sayısal olarak da o bir nevi onları ulaştırmaz bize. Halbuki pozitif ilmin karakterlerinden birisi de olayların sayısal göstermeleri, verilerinin olmuş olmasıdır. Bir sayıya angaje olmayan iç gözlemin ben bunu kaç defa yaşadım sorusunu bir türlü bir onun bir çetelesi yoktur. Yani skor üzerine değildir iç gözlem. Dolayısıyla da pozitif filmlerin tamamında bir skor vardır. Yani bir veri vardır, veri. Veri tabanı oluşturulur. Şimdi bu veri tabanı üzerinden de insanlar hakkında genel kanılara varılır. Bu genel kanılar üzerine de fizyolojik ayrımlarla psikolojik ayrımlar bir tarafa bırakılır ve onlarla ilgili ortaya çıkarımlarda bulunur. Şimdi bu çıkarımları yapabilmek için iç gözlem tek başına yeterli bir imkan sunmamaktadır efendim. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Fatih Akbaba. İletişim Aile Başları'na devam ediyoruz efendim. Peki, iç gözlemin zorunlu ve mümkün oluşu önemli mi? Kesinlikle. Belki her şeye çare değildir ama buna rağmen iç gözlem, hani ünlü psikolog Ribot'un dediği gibi, psikolojinin esaslı metodudur. Psikolojinin kendine özel olan içsel olaylarını içsel haliyle ancak iç gözlem metodu tanıtabiliyor. Diğer metotlar bu olayları dışarıdan ele aldıklarından içselliklerini ortadan kaldırarak dışımızdaki olaylar halinde tanıtıyorlar. Her psikoloji araştırması ister istemez iç gözlemle başlamak zorundadır. Çünkü insanı tanıma üzerine, insanı anlama üzerine mutlaka ve mutlaka o insanın vereceği veriler en sağlıklı verilerdir. Dış gözlem yapabilmek için de iç gözlem lüzumludur dostlar. Çünkü ruhsal olaylara ait ilk bilgileri iç gözlemle elde ediyoruz. Haz, acı ve istek gibi halleri önceden biz kendimizde yaşayarak tanımışızdır. Başkalarının kendi ruh halleri hakkında bize anlattıklarını biz yaşadığımız bu halleri benzetmek suretiyle tanıyabiliyoruz. Hatta başkalarının yaşadığı halleri daha iyi anlamak için onları kendi ruhsal hayatımıza naklediyoruz. Sanki onları kendimiz yaşar gibi oluyoruz. Sonra da iç gözlemle kendimizi de tanıyoruz. Aslında iç gözleme yapmanın imkansızlığını ileri sürenler misallerini madde olaylarından alıyorlar ve maddenin üzerinden iki olayın aynı zamanda geçtiği, yani maddenin ikileştiği, görülmediği düşüncesinden ruhsal yaşayışta da iç gözlem yapmayı mümkün kılan bir ikileşmenin kabil olamayacağı sonucunu çıkarıyorlar. Halbuki madde dünyasında mümkün olmayan bir şey, ruhsal olaylar dünyasında pekala mümkün olmaktadır. Bu iki şeyi de ayırt etmek zorundayız efendim. Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba efendim. İletişim Aile Başlar'da metotları konuşuyoruz. Birincisi öznel metotlardı, şimdi ikincisi nesnel metotlar. Psikolojide nesnel metotlar diye dış olayların görünüşünden bir insanın ruhsal halleri hakkında bilgi edinme yollarına denir. Hani dedik ya, çok psikolojik duruyorsun sen, psikolojisi bozulmuş gibi geldi bugün de. Hayırdır yine ya, soldan kalkmış lafları vardır ya, işte bu odur. Tam olarak dışarıdan bakarak hepimiz bir psikoloji uzmanıyız. Hemen anında yazarız. Anında arkasından yazarız üstelik bunu. Yüzüne de çok söylemeyiz, çok nadir insan söyler onu. İşte biz nesnel metotların başlıcalarını ne olarak ortaya koyuyoruz? Anket metodu, psikofizyolojik ve psikofizik araştırmalarla davranış ve test metotlarıdır. Karşılaştırmalı metotları da hayvan ve çocuk psikolojisi ile patolojik psikolojinin ortaya koyduğu metotlardır. Peki anket metodu nedir? Çok kullanılan bir şeydir anket metodu. Hemen hemen her yerde vardır. Biz bile seminere başlarken bir anket dağıtırız, bir de sonra anket dağıtırız. Birinci anket kendi kişisel anketleri, ikinci anket ise bizimle alakalı o an yaşadıkları, hissettikleri duyguları görmeye çalışırız. Başkalarının yaşadıkları ruhsal halleri hakkında kendilerine çevrilen sorulara yazılı veya sözlü olarak cevap verme metodudur anket metodu. Edebi eserler sanatkarların yaşadıkları ruhsal olaylar hakkında ortaya koydukları cevaplarla dolu. Ancak bu eserlerdeki ruhsal açıklamaların hepsinde aynı derecede ilmi değer aramak doğru değil. Çünkü bunların hepsinde gerçekten yaşanmış ruhsal haller ortaya konmamıştır. Çoğu zaman şöyle çok saçma bir soru gelir. Hocam, bu şiiri kime yazdınız? Ya kimseye yazmadı adam. Şair adam. Adam yazıyor. Çünkü işi bu. Adam roman yazıyor. Soruyorlar böyle. Diyorlar ki, bunu kime yazdınız? Şimdi illa bir şeyi yaşamış olmakla yazmak arasında ilişki varsa, demek ki cinayet romanlarını en iyi katiller yazmalı. Değil mi? Katil olmadan cinayet romanı yazılmaz mı? Böyle bir deli saçmalığa düşmeyin diye söylüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. İyi bir gözlemcidir insanlar ve değişik verilerle yola çıkar. Mesela bir roman yazarken onunla ilgili bir sürü araştırma yaparsınız. Örneğin tarihte bir aşk olayını araştırırsınız. Karşınıza çok değişik veriler çıkar. Ama sanki 21. yüzyıl aşkı gibidir o. Çünkü içinde 21. yüzyıla yakın bir aşk yoksa o zaten albenisi olmaz. Yani tanıdık olmalı biraz. Tanımalısınız. İçi iki, biraz da ulaşılmaz olmalı. İşte o geçmişte kalan aşktır o. Geçmişte kalan aşkın içine birazcık şimdiki aşklardan katarsınız. Birazcık. O tadı alır. Sonra fazlasını ister ama ulaşılmaz kısmına gönderirsiniz onu. Ulaşılmaz kısma gidince de o zaman orada kalır ve siz daha yok mu demeye başlarsınız. Evet, anket metodu genelde bizde birçoğu yönüyle bir eserin ortaya konmasında bir anket gibi davranıyoruz. Hayır, yazılı anketler bir seri ruhsal hallerin açıklanması için hazırlanmış bulunan sorulara yazıyla cevap vermektir. Sözlü anket ise daha çok kullanılmaktadır. Çünkü ne var mesela? Terapiste gittiğinizde size durmadan sorular soruyor. Verdiğiniz cevaplar işte bir nevi ankettir. Psikofizyolojik araştırmalar ise, yani psikofizyolojinin gayesi ruhsal olayların bedene ait değişimleri nedir? İlgisi var mı? Etkeni var mı? Adamdaki ruh yani ruhsal değişimler fizyolojik değişimlere sebep olmuş. Mesela saçları dökülür. Bakın mesela. Birden saç kıran olurlar. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur saç kıran. Değil mi? Bir saçının bir bölgesi ya da sakalın bir bölgesi birdenbire dökül yok olur. Hiç yoktur. İşte bu psikolojik değişimlerden kaynaklıdır. Bunun ilgisinin olup olmamadığını araştıran araştırma tarzını da psikofizyolojik araştırmalar diyor. Yani ben sizin anlayacağınız dilde bunları ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar önemlidir. Yine davranış metotları ve test metotları vardır ki siz onu alırsınız, gözlemlersiniz. Hangi davranışı nereye oturuyor, hangi şekilde karşılık veriyor onlara bakarsınız. Ve aslında birçoğumuz da bu davranış metotlarının bir nevi içinde ne var ne yok onu görürüz. Psikofizik araştırmalarsa psikofizik ısı ve ağırlık gibi fizik uyarılacağın en basit ruhsal hallerimizi nasıl doğurduklarını araştırmaktan. Mesela burada doğruyu söylemek. Mesela yalan makinesi bunun bir nevi örneğidir. Anlatabildim mi? Psikofizik araştırma. Değişimler. Bunun üzerine film yapıyor ve biliyorsunuz Western. Hollywood'da bir sürü filmler vardı bunun üzerine. İnşallah o hale biz de geliriz bir gün. Test metodu ise çoğunlukla bir ferdin ruhsal veya fiziki kabiliyetlerinin keşfine yarayan bir yoklayış veya bir deneydir. Bunu çocuklar için kullanırız genelde biz. Çocuğu tanımlamak için ve hayvanlar için kullanılan bir yöntemdir. Polis hayvanlarına dikkat ederseniz bunlardan en başlıcasıdır. Mesela polis köpekleri vardır. Uyuşturucuyu bulmada onlar polislerden daha aktif görev almaktadırlar. İşte psikolojinin metotlarını öyle ya da böyle kabataslak konuşmaya çalıştık efendim. İnşallah faydalı olmuştur. 2 hafta üst üste psikoloji ve psikoloji metotları. Ne menem şey dediniz bu psikoloji var. Çok da öyle üzerinde durmayın lütfen. Her zaman iyi hissedin kendinizi, iyi olmaya bakın efendim. Ben Fatih Akbaba, İletişim Aile Başlarım. Bu hafta da sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Size Allah'a emanet ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.